Ayrım 3. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Erbil Tuşak, sayfa 36. 1. ESA işkence davası. Siyaset bilimcileri, askeri cuntaların ve onun işkencecilerinin yargılanma örnekleri arasında Yunanistan örneğinin ayrıcalıklı bir yeri ve önemi olduğu görüşünde birleşiyorlar. Yunan cuntasının önde gelen 20 adamı, 21 Nisan darbesinden 8 yıl, 3 ay, 7 gün sonra demokratik düzeni zor kullanarak devirmek ve vatana ihanet suçlamasıyla yargıç karşısına çıkarıldılar. 23 Ağustos 1975'te sonuçlanan yargılamada Papadopoulos ve iki yardımcısı Makazeros ile Patakos ölüm cezasına çarptırıldılar. Cuntacılardan 8'i ömür boyu, 7'si 5 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken iki sanık aklandı. Karamanlis mahkemece verilen 3 ölüm cezasını ömür boyu hapse çevirdi. Cuntacılar Korydallos cezaevinin duruşma salonunda hesap verirlerken, askeri polis örgütü ESA'nın işkencecilerinden 32'sinin yargılanmaya başlamaları sevinç yarattı. Sanıklardan 14'ü subay, 18'i assubay ve er olan ESA işkence davası 12 Eylül 1975'te sonuçlandı. 3 ESA yöneticisi 20 ila 23 yıl, 13'ü 6 ay ila 15 yıl arasında ceza alırken 16 sanık aklandı. Yunan anayasalarında işkenceye karşı genel hükümler bulunmasına karşın Yunan ceza yasasında bu konuda özel bir hüküm yer almıyordu. ESA işkencecileri bu nedenle yasa dışı tutuklama, fiziksel zarar verme, hakaret gibi suçlamalarla yargılandılar. Ünlü işkencecilerden Spanos, Theofiloyanakos, Antonopoulos ve Hacizis'in suçlulukları 130 tanığın ortaya koydukları belge ve bilgilere dayandırıldı. ESA işkencecilerinin seçilmeleri ve yetiştirilmeleri konusunda önemli bulguların elde edildiği yargılamalar, işkencecilerin çoğunun kırsal kökenli tutucu ailelerden seçildiklerini, sol siyasetlere karşı olmanın önemli özelliklerinden biri olduğunu, Büyük Yunanistan'ı kurmak ya da Konstantinopolis'i almak gibi fanatik ırkçı dürtülerle motive edildiklerini ortaya çıkardı. ESA'lı erler işkence suçlarını askerliğin kayıtsız şartsız emre itaat kuralı ile örtmeye çalışırlarken, binbaşı Theofiloyanakos tek bir ESA erim mahkum edilirse orduda disiplin sarsılır diyerek yargıçlara gözdağı vermeye kalkıştı. Despina Manu Papandreou, sanıyorum baskın oranın yazısı. Sanıyorum diyorum çünkü baskın, insanların gözünün içine baka baka sanıyorum demeyi çok seviyor. 2000'e doğru, 11 Eylül 1988. Sanık binbaşı, insanlığın yüz karası, işkence suçunun böyle bir mantıkla savunulamayacağını anlayınca kendisini kurtarmak için aslarını suçlama yolunu seçti. Ben hiç kimseye tutukluları dövün demedim, bağırarak korkutun dedim, diyerek aşağılık bir tutum sergiledi. Müthiş bir rastlantı ya da akıl almaz bir benzerlik bence. Aynı sözleri İlhan Erdost'un öldürülmesiyle ilgili davada tanık olarak dinlenen Mamak Askeri Cezaevi Komutanı Albay Raci Tetik'le söylüyor. Vurun dedim ama öldürün demedim diye ifade veriyordu. Kasım 1980. Albay Tetik yıllar sonra bir usta gazetecinin önünde itiraflarına başlıyor. Sağcısıyla solcusuyla bütün insanlardan özür dilerim. Ben bir işkenceciyim, işkence yaptım diyordu. İşin en ilginç yanı özür dilemesine yol açan işkenceleri gerçekleştirirken talimatnameleri uygulamaktan başka bir şey yapmadığını söylüyordu. Ahmet Kahraman'ın söylesi 25 Eylül 1988. Albay Raci Tetik'in itirafları işkencenin bir devlet politikası olduğunun açık kanıtıydı ama aldıran olmuyordu. Uluslararası Af Örgütü'nün Yunanistan özel raporunda 1. ESA işkence davasının çok önemli bir sonuç doğurduğu belirtiliyordu. Siyasal iktidarlar tarafından korunuyor olsalar bile işkencecilerin de öteki suçlular gibi yargılanıp mahkum edilebilecekleri anlaşılmış oldu. Uluslararası Af Örgütü Yunanistan'da Albaylar Cuntası döneminde işkenceler nedeniyle yaklaşık 400 kadar dava açıldığını saptadı. gerçeği konuşmak gerekirse. Demokratik bir rejimin kurulabilmesi ve yaşatılabilmesi açısından Yunanistan 1975, Portekiz 1977, Arjantin 1985 ve Güney Kore 1987 örneklerinin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. İşkencenin rol aldığı demokrasilerde işkencecilerden hesap sormak sanıldığı kadar kolay olmuyordu. Portekiz Gizli Servisi PIDE'nin işkencecileri 1977 yılında yargıç karşısına çıkarıldılar. 12 işkenceci çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıkları gün serbest bırakıldılar. Çünkü aldıkları cezaların süresi tutukluk aldıkları süreden azdı. Portekiz örneği bizde Zeynel Abidin Ceylan'ı işkenceye öldüren komiser muavini Mustafa Haskiriş olayında yaşandı. Haskiriş, karar duruşmasından önce salıverildikten sonra 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu bir rastlantı olamazdı. Darbe öncesi yakalanan MHP'lilerin kaçmalarına yardımcı olduğu için polislikten ihraç edilmiş, sonra bir yolunu bulup yeniden mesleğe dönmüştü. SBF'li Hakan Yurdakuler'i öldüren Davut Haskiriş ile amca çocuklarıydı. Yakın akrabası Halil Haskiriş, sağ eylemcilere Kıbrıs üzerinden silah kaçırıyordu. En önemlisi Mustafa Haskiriş'in adı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesinde geçiyordu. Haskiriş'i birileri koruyordu. Yıllardır ölümle sonuçlanan işkence olaylarına ilişkin çarşaf gibi listelerin yayımlandığı Türkiye açısından Güney Kore'de ilginç bir örnek bence. Başbakan Loh Shin-yong, bir protesto gösterisinde gözaltına alınan Park Chung-chul, 21 adındaki bir öğrencinin polis tarafından sorgulanması sırasında işkenceyle öldürülmesinde hükümetinin siyasi ve manevi sorumluluğu olduğunu kabul ederek istifa etti. 25 Mayıs 1987. Kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine Chul'un ölümünden sorumlu olan 5 polis hakkında dava açıldı. Önemli olan kamuoyuydu, tepkisiydi, kararlılığıydı. Örneğin Galatasaray ya da BJK'nin bir başarısından sonra kentlerin sokaklarına dökülen yandaşların yarısı kadar insan, işkenceye hayır diye bağırabilse, Türkiye bu ayıptan kurtulabilir diye düşünüyorum. Politika olarak işkenceyi yeğleyenlerin göz göre göre işkencenin varlığını yadsıyanların kimler oldukları bilinmeli, öyküleri anlatılmalı, dilden dile çevrilmeli ve kulaktan kulağa aktarılmalı. İzlenen kurnaz politikalar sonucu işkencenin varlığı konusunda halk, bu insanlık suçuna karışmış olanların söylediklerine de kuşku ile bakıyordu. İnsanın insana işkence yapabileceğine inanmak istemeyenler, işkence yapanların söylediklerine de inanmıyorlardı. Gerçeği konuşmak gerekirse, emniyette yapılan bütün soruşturmalarda işkence yapılıyordu. Bu olayın sanıklarına işkence yapılmış mıdır? Bir şey söyleyemem. Ancak emniyetteki sorgulamalarda işkence yapılmaktadır. Ben de istemeyerek bazı işkence olaylarına katıldım. Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube polislerinden Ekrem Özbe. Sanık doğru söylemiyorsa bir müddet bekletildikten veya işkenceye tabi tutulduktan sonra tekrar huzura getirilir. Aynı yerde görevli polis memuru Rahman Gümrükçü. Tanık polis Rahman Gümrükçü tutanaklardaki işkence sözlüğünün işlem olarak değiştirilmesini istedi. Mahkeme istemi kabul etti. Ben hiçbir sanığa maddi cebir uygulamadım. Manen moralini bozarak sorguladım. Ankara Emniyet Müdürlüğü 2. Şube polislerinden Tuğman Aykın. Şifahi sorgulamadan sonra yasal sorgulama yapılır. Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube polislerinden Mustafa Yıldırım. Bu polislerin söylediklerini Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, polis uzun bir süredir insani bir şekilde sorgulamaya başladı sözleriyle doğruluyor. Sorguların insanileştirilmesine çalıştıklarını belirtiyordu. 27 Ocak 1986. Takipsizlik kararı verdim. Öldürülenlerin sayısı bilinmiyor, öldürenlerden hesap sorulmuyordu. İşkenceciler can almaya devam ediyordu. İddiaya göre sanığın Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e verdiği dilekçesinde bazı kamu görevlileri hakkında işkence ve kötü muamele suçlarından dolayı açılan soruşturmalarda gerekli soruşturmayı yapmaksızın kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği Böylece TCK'nın 240. maddesinin ihlal edildiği anlaşılmıştır. Sanık Halit Cengiz, bu konuyla ilgili sorgu ve savunmalarında kararlarının doğru olduğunu, Fatsa'nın Çullu Tepesi'nde militan Ayhan Yıldız'ın keşif esnasında öldürülmesi soruşturmasını kendisinin yapmadığını, ancak kararını imzaladığını, infiale kapılan güvenlik görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdiğini, bununla devletten yana olduğunu anlatmak istediğini ama bunun ifade tarzının yanlış olduğunu belirtmiştir. Bu çok değerli askeri savcı için ANAP iktidarının çok yetkili bir ismi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uruğ'a küçük bir ricada bulunuyor ve anında tersleniyordu. Nakşibendiler iktidara yürüyor, herkes çağ atlama ninnisiyle mışıl mışıl uyuyordu. Sanığın 3. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı'na yazdığı mektupta ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e gönderdiği dilekçesinde görevlerini yaparken işkence iddiasıyla hakkında soruşturma açılan tüm polis ve subayların dosyaları bana verildi. 300'ü aşkın görevli hakkında devlet adına hareket ettiklerine inanarak soruşturma yapmaksızın takipsizlik kararı verdim. Hatta Fatsa Çullu Tepesi'nde yaptırılan keşif esnasında arkadaşlarının cesedini görüp infiale kapılarak sanık Ayhan Yıldız'ı kurşuna dizen görevliler hakkında da takipsizlik kararı verdim dediği anlaşılmıştır. Sanık Halit Cengiz'in bu konuyla ilgili eyleminin mahiyetinin aydınlatılabilmesi ve görevini kötüye kullanıp kullanmadığının anlaşılabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek teftiş raporu doğrultusunda soruşturmanın sürdürülmesi amacıyla bu suçla ilgili belgelerin ayrılmasına karar verilmiştir. Bu dava dosyasının ve olayların mahiyeti nedeniyle sanığın sıkı yönetim askeri savcısı olarak görev yaptığı 17.7.1981 ile 16.7.1984 tarihleri arasında başta Fatsa Devyol davasında olmak üzere diğer tüm davalarda verdiği kovuşturmaya yer olmadığı, görevsizlik ve yetkisizlik kararlarının yasalara uygunluğundan kuşku duyulmuş olup, bu dosyaların normal yıllık teftişlerinin de henüz yapılmamış olduğu anlaşıldığından, bu konuda suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi uygun görülmüştür. 3. Ordu Komutanlığı Erzincan Askeri Mahkemesi'nin 12 Mart 1986 tarih 1986'ya 22 sayılı gerekçeli kararı sayfa 49-50, Binbaşı Cengiz 16 Temmuz 1984 tarihinde manevi zorlayıcılık, memuriyet nüfusunu kötüye kullanmak ve görevine girmeyen suçlar işleyerek çıkar sağlamak suçlamasıyla gözaltına alındı. 10 Ocak 1985'te tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme bu duruşmanın haber olarak yayımlanmaması için yayın yasağı kararı aldı. 24 Eylül 1985 tarihinde Yüksek Askeri Şura kararıyla re'sen emekli edilen askeri savcı Halit Cengiz, 24 Aralık 1990'da Ankara'da yakalandı. Kurtulmanın yolu. İşkence yaptım diyenleri duymamak, söylediklerini yatsımak, yazdıklarına inanmamak aslında bir politika gereğiydi. Yaşam boyunca eşine ve çocuklarına bir fiske bile vurmadığını söyleyen Sedat Caner'in siyasi poliste çalıştığı 7 yıl boyunca sağcı solcu 200 kişiye işkence yaptığını açıklaması bir gazetecilik başarısından öteye gidemedi. İşkence yaptım ve bundan dolayı pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. En azından halkın bilmesini istiyorum. Ben bu mesleğe girdiğimde nasıl işkence yapıldığını bilmiyordum ki. Maraş olayları çıkınca 35 kişilik bir grupla oraya gönderilmiştik. İlk işkencemi Betris köyünden 45 yaşındaki bir erkeğe yaptım. Falakayı ben vuruyordum, soruları başkası soruyordu. Maliyeci Kamil'in evindeki katliamla ilgili olarak alınmıştı. O evden 8 yaşındaki bir çocuk kurtulmuş, gerisi öldürülmüştü. Bu nedenle onlara adam öldürmüş insanlar olarak bakıyorduk. Eğitim enstitüsünden dışarıya ses gittiğinden daha sonra kapalı spor salonuna taşındık. Falaka, askı, cop sokma, her türlü yöntem kullanıldı orada. Çok kalabalıktılar, sorgulama 3 ay sürmüştü. İkinci çocuğumun, oğlumun doğumunun çok yaklaştığı günlerde göreve gönderildim. Ve oğlumu ancak 13 aylık olunca görebildim. Bu süre içinde Edirne, Çanakkale, İzmir, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'de 25 kişiye işkence yaptık. Ben kayınbiraderime bile işkence yaptım. Polis arkadaşlarım Hüseyin Güler Sönmez ve Mustafa Yazıcı ile birlikte Gaziantep Düztepe'deki evinden aldığımız Cennet Değirmenci'yi sorguladık. 22 Mayıs 1982. Emniyet amiri Hüseyin Güler Sönmez sorgulamayı yaparken biz orada değildik. Örgüt evine hücre kurmak için gitmiştik. Sabaha karşı döndüğümüzde Güler Sönmez Cennet'e sunni teneffüs yaptırıyordu. Arabaya bindirdik, hastaneye yöneldim. Hüseyin Maraş'a gideceğimizi söyledi. Yola koyulduk, Narlı'ya geldiğimizde arka koltukta oturan Cennet'in öldüğünü anladım. Hep birlikte bu işten kurtulmanın yollarını aramaya başladık. İlk otopsi raporuna cebir ve şiddet nedeniyle ölüm yazıldı. Şimdi karşılaştığımız öteki olayların tam tersi bir durum vardı. Olayın kapatılabilecek bir yanı kalmamıştı. Ben kim yaptıysa cezasını çeksin dedim. Ama bize söz verdiler, sizi bu işten kurtaracağız dediler. Hepimizden aynı ifadeyi vermemizi istediler. İlk otopsi raporunun değiştirilmesi kaydıyla hepimiz aynı ifadeyi verdik. İkinci rapor düzenlendi, birincisi yırtıldı. Bir komisyon kuruldu ve ifadelerimiz alındı. Cennet'in örgüt evinden çıkarken direnmesi nedeniyle düştüğünü, yolda midem bulanıyor demesi ve ağzından köpükler gelmesi üzerine acilen hastaneye götürüldüğünü söyledim. İkinci otopsi raporuna göre Cennet düşme nedeniyle ölmüştü. Olay sivil savcılığa, oradan görevsizlik kararıyla askeri savcılığa gitti. Oradan da takipsizlik kararı çıktı. Ancak bir süre sonra olay devletin yüksek makamlarına yansıdı ve 1983 Mayıs'ında bizim için Adana 1 numaralı askeri mahkemesinde efrada sui muamele ve ölüme sebebiyet vermek suçlamalarıyla kamu davası açıldı. 1984 Şubat'ında 4'er yıl, 5'er ay, 10'ar gün hapis cezası aldık. Çok iyi olurdu. 63.823 sicil numaralı polis memuru Sedat Caner'in itirafları birçok insanı yıllar öncesine götürdü ve 12 Mart döneminin 26.857 no'lu polis memuru Mehmet Pekşen'i anımsamasına neden oldu. Anadolu Yarımadası'nda tarih boyunca var olan ancak askeri yönetim dönemlerinde resmiyet kazanan işkence olgusunu yorumlamak konusunda belli bir aşama sağlanmıştı. 12 Mart'ta ben bir işkenceciydim diyen Mehmet Pekşen hakkında hükümetin güvenlik kuvvetlerinin manevi şahsiyetine hakaretten dava açılmış ve yaptığı işkenceleri anlatan polis memuru hakkında 20 ay hapis cezası verilmişti. 12 Eylül'de ise böyle bir yola başvurulmayarak işkencenin bir politika olduğu savına gerçeklik kazandırıldı. Sedat Caner'in sol görüşlü bir polis olduğu, devleti yıkmak isteyen güçlerle işbirliği içinde bulunduğu söylendi. Örneğin Başbakan Özal'a ve İçişleri Bakanı Akbulut'a göre Caner sol ile ilişkiliydi ve de 1402'likti. Tek ayak üstünde söylenen bu sözlerin tersi kanıtlandığında Özal'ın da Akbulut'un da kılı kıpırdamıyordu. Sedat Caner yıllar sonra kendisine yöneltilen "size işkence yapmayın" diye bir emir gelseydi ne olurdu sorusunu "çok iyi olurdu, bırakırdık, işkence yapmazdık" diye yanıtlıyor ve devlet başkanının "hiçbir yönetim işkence yapın diye direktif vermez" savını kendince çürütüyordu. Sedat Caner'in itirafları Nokta Dergisi'nin 2 ve 9 Şubat 1986 günlü sayılarında kapak konusu oldu. Derginin toplatılması göze alınamadığı için değişik bir yöntem izlendi. Sivil polisler noktayı para ile satın alarak tükettiler. Söylenenleri hiç kimse duymuyor, Caner'in savları araştırılmıyor, işkencenin üzerine gidilmiyordu. Çukurda 9 gün. Devletinden güç alan işkenceciler kendi halkına saldırıyor, dövüyor, sövüyor ve bir gün hesap verme korkusu duymadan sakat bırakıyor ve öldürüyordu. Bir yanda işkence yaptım diyenler vardı, bir yanda işkence gördüm diyenler. Orta Yer'de de hukuk devleti ilkelerinin yürürlükte olduğunu savlayan devlet ve hükümet adamları. Sedat Caner'in tutuklu sanık Hamit Kapan'a nasıl işkence yapıldığını anlatması da, tutuklu sanık Hamit Kapan'ın nasıl işkence gördüğünü anlatması da çok önemli değildi. İster askeri ister sivil yönetim dönemlerinde olsun, iktidarda bulunanlara göre işkence iddiaları gerçek dışıydı. Sedat Caner'e göre dev savaş davası sanığı Hamit Kapan en uzun süre işkenceye uğrayanlardandı. Hamit Kapan'ın sorgulamasında biz başarılı olamadık. Ankara'dan ayrı bir sorgulama timi geldi. Sorguya 8 saat aralıklarla bir tim giriyor, bir tim çıkıyordu. Sorgulama aralıksız 6 ay kadar sürdü. Hamit Kapan'a uyku falan yoktu. Gözleri kan çanağı gibi olmuştu. Artık gözleri yara bağlamıştı. Kimse Hamit Kapan'ın yüzüne bakamıyor, camdan dışarıyı seyrediyordu. Sedat Caner'e göre tam 200 gün sorgulanmıştı Hamit Kapan. 9 gün kaldığı foseptik çukurundan çıkarıldığında vücudunda yumruk iriliğinde yaralar açılmıştı. Hamit 200 gün boyunca direnmiş ve konuşmamıştı. Hamit bitkindi ve uyuklamaya başladı. Artık sorgulamaktan vazgeçilmişti. Döndüm baktım, dağ gibi çocuk çöp gibi kalmıştı. Gözlerimden yaş geldi. Bir acıma duygusu belki. Hamit Kapan uykusunda konuşmaya başlamıştı. Tutanak öyle tutulmuştu. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenin öldürülmesini böylece uykusunda üstlenmişti. Olay tarihinde Mustafa Yüzbaşıoğlu adında bir öğretmenle gözaltında birlikte kaldıklarını kanıtlayan Hamit Kapan, mahkemede kendisini ben vurmuş olsaydım, beni tanıdığına göre öncelikle benim adımı verirdi diyecekti. Çenemin kitlenmesi sonucu. Hamit Kapan da benzer şeyleri anlatacaktı bir süre sonra yargıç karşısında. Kapan, kendi hesaplarına göre tam 208 gün süreyle işkenceli sorgulamalardan geçirilmişti. MHP ana davasında kritik bir noktaya gelinmiş, Kahramanmaraş soykırım davasında ise hüküm Yargıtay aşamasındaydı. En önemlisi MHP'nin Maraş olaylarındaki rolünün açık ispatı durumunda bulunan bir kısım sanık somut kanıtlara dayandırılarak cezalandırılmıştı. İşte MHP'nin olaylar içindeki rolünün hukuksal bir çerçeveye oturtulacağı sırada cezamı çekmekte olduğum Niğde Kapalı Cezaevinden Maraş Cezaevine götürüldüm. İlk günden başlayarak ilgim ilişkim olmayan suçlamaları kabul etmem için yoğun işkence görmeye başladım. Sorgumu yürüten işkence ekibinin başı Necdet Kondolat'ın sözlerinden Maraş soykırımının bizim üstümüze yıkılmak istendiğini anladım. Bizler bir rastlantı olarak değil, sahipsiz ve ailelerimizin güçsüz olmaları nedeniyle seçilmiştik. Maraş soykırımı ve bana isnat edilen suçlar benim için asla onaylanmayacak insanlık suçlarıydı. Maddi ve manevi direncimi sonuna kadar kullandım ve hiçbir suçlamayı kabul etmedim. Adaletin çektiğim işkencelerin hesabını soracağına inandım. Ama aylar süren korkunç işkenceler sonucu öyle bir duruma geldim ki artık adımı bile anımsayamıyordum. Tarih boyunca uygulanan işkencelere yenileri katılıyor, beni sanki işkence kobayıymışım gibi kullanıyorlardı. Önce falaka ile girişiyorlardı, kabul et imzala diyorlardı. Benden istenilen mağduru olduğum bir suçu üstlenmemdi. Elektrik vermeye başlıyorlardı. Başucumda bulunan doktor Erdem Gürünlü her şoktan önce ve sonra beni muayene ediyor ve işkenceye ne kadar dayanabileceğimi söylüyordu. Doktor Erdem Gürünlü, Ülkücü Gençlik Derneği Maraş Şubesi'nin kurucu üyelerindendi. Haftalarca süren yoğun işkence nedeniyle vücudum çalışamaz hale gelmişti. 20 gün sonra ağzımı açamaz, dilimi çeviremez oldum. Çenem kilitlenmişti. Elektrik kablolarının bağlandığı dil, kulak, penis, el ve ayak parmaklarım, göğüs uçlarım, koltuk altlarım yara bere içinde kalmıştı. Tazikli su ve falakalar sonucu yaşamım pamuk ipliğine bağlı duruma gelmişti. Günlerce ağzımı açamamam işkencecileri paniğe düşürdü. Erdem Gürünlü başımdan ayrılmamaya başladı. Çenemin kilitlenmesi sonucu yemek yiyemiyor ve konuşamıyordum. Açlık grevine gittiğimi sandılar. baskı yönetim komutanı Yusuf Haznedaroğlu'nun emriyle beni bir hücreye kapadılar. Burada kaldığım 10 gün, 208 günlük sürede çektiğim acılara, gördüğüm işkencelere denkti. Çırılçıplak, tel çemberli bir somya üzerinde, ellerim ve ayaklarım bağlı olarak günde 1,5 saat uzanmam dışında ne dinlenmeme ne de uyumama izin veriliyordu. 10 gün sonra çenemin gerçekten kilitlendiği ve açlık grevine gitmediğim anlaşıldı. Doktor kaba işkenceyi yasakladı. Ve 3 gün sonra Maraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. 13 gün sonra hastanedeki tüm çabalara karşın kendime gelememen nedeniyle Adana Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüm. Bu hastaneye kabul edilmedim. Buradan Elazığ Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Bir hafta sonra kendime gelebildim. Yeniden Maraş'a gönderildiğimde artık polisin bana rastgele işkence yapmasına izin verilmiyordu. O zamana kadar yapılan bütün sorgulamamdan vazgeçtiler. Artık soykırımı tek başına bizim üzerimize yükleyemeyeceklerini anlamışlardı. Maraş soykırımını örgütleyenler suçluluk telaşı içindeydiler. İlk önlem soykırım suçlularını pişmanlık yasası kapsamı dışında tutarak alınıyordu. Soykırım davası sanıklarının çoğu TCK'nın 14. maddesinden hüküm giydiler. MHP ve ülkücü kuruluşlar dava sanıkları da çoğunlukla aynı maddeyle cezalandırıldılar. Pişmanlık yasasında 149. maddenin kapsam dışı bırakılma kurnazlığı, bu davaların sanıklarının pişmanlık duyup bazı şeyleri itiraf etmeleri korkusuna mı dayanıyordu? Silahlı sağ eylemcilerin yargılandıkları askeri mahkemelerde TCK'nın 313 ve 450. maddelerinden hüküm giymeleri de bir rastlantı değildi. 313. maddede önce kapsam dışıydı, sonra konuldu. Silahlı sağcıların örgütleriyle ilgili açıklamalar yapmalarının önü kesilmişti. Pişmanlık yasasından bugüne değin 875 kişi yararlandı. 21 Haziran 1992. Eğitim Enstitüsü'nün kapalı spor salonunun girişindeki sol taraftaki soyunma odalarının ikincisinde ellerim arkadan ters bağlı bir şekilde tavana asılıyordum. Çıplaktım ve üzerime hem soğuk su döküyor hem de elektrik veriyorlardı. Artık hiç soru sorulmuyor, sadece işkence yapılıyordu. İşkence 2 saat sürüyor, baygın vaziyette indiriyorlar, kendime gelince yeniden asıp işkenceye başlıyorlardı. Bu işlem günlerce devam ettikten sonra üstlenmemi istedikleri olayların ayrıntılı bir biçimde anlatıldığı yazılı bir metin getirdiler ve ezberlememi istediler. Ezberi şaşırdığımda yeniden tavana asıyorlardı. Bir ay sonra Maraş Devlet Hastanesi'ne yeniden yatırıldım. Bir gece bağlı durumda bulunduğum işkencehaneye sıkı yönetim komutan yardımcısı, sorgu amiri ve yanlarında tanımadığım bir subay 2 kişi geldiler. Paşa ellerimin çözülmesini istedi. Bana kurtulamayacağımı, ne pahasına olursa olsun bu vatan için çok şey yapan ama yargılanıp idama mahkum edilen milliyetçileri astırmayacağını, daha fazla inat etmeden söylenenleri kabul etmemin hakkımda daha faydalı olacağını söyledi. İşkenceye alınışımın üzerinden 4 ay geçmişti. Bir gün beni sürükleyerek başka bir işkence odasına götürdüler. Göz bağımı aralayıp bakmamı istediler. Yerde çıplak olarak 2 kişi yatıyordu. Ölmüşler ya da öldürülmüşlerdi. Bu 2 cesedin isimlerini daha sonra öğrendim. Öldürülenler Fehmi Özaslan ve Mehmet Ceren'di. İşkenceciler benim sonumun da böyle olacağını söylediler. Bir keresinde saçlarım ustura ile kazınarak çarmıh denilen kalasın üzerine gerilerek bağlandım. Öyle sıkı bağlamışlardı ki nefes almak için göğsüm bile şişiremiyordum. Bu durumda asılıyken 2 metre yükseklikten alnıma kısa ve belirli aralıklarla su damlatıyorlardı. Bu işkence aralıksız 3 gece sürdü. Su damlası işkencesi görünüşte hiçbir iz bırakmıyordu ama her damla düştüğünde vücudumun bütün hücrelerine kadar sarsılıyordum. Daha sonra tam 8 tırnağımı acımasızca söktüler. Sökülen tırnaklarım dosyamda, işkence izleri vücudumda duruyor. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra gördüm Hamit Kapan'ı. Başından geçen bunca olaya karşın dimdik ayaktaydı. Haykırışlarına kulak tıkayanlara içerlemişti biraz o kadar. Merhaba Hamit, nasılsın? Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 49.